Şimdi derinleşme dediğimiz şeyler bunlar. Yani şeyden çok, ilerlemekten çok burada felsefe olarak kullandığımız yöntemi tanımamızda yarar var ve bu şey değil, göreli değil. Ve göreli olmaması, bu da anlaşılabilecek bir şey. Şimdi daha şey yapamadık galiba, tam toparlayamadık. Açık mı bu şey? Görelilik noktası, sofizm. Yani örnek verelim. Gerçeklik yoktur diyenler var. Bunu açıkça söyleyenler var. Kimler bunlar? Evet. Yani ya da benim için gerçeklik. Şimdi bunda değişik versiyonları var. Hiç kimse için gerçeklik yoktur diyenler var. Herkes sübjektif durumda diyenler var. Kişisel gerçeklik isteyenler var. Yani ya da sofistlerin şeyi gibi benim için gerçek olan ya da bilgi olan benim için bilgidir falan. Böyle şey. Mesela kuşkucular şey diyemezler. Yani benim için gerçek vardır, benim için bilgi vardır. Bunu da diyemez bir kuşkucu bakış açısına bağlı birisi. Yani kuşkuculuk şeydi. Kuşkuculuk bilgiye doğru bir adımdı. Yani ama kuşkucu olarak kalmada diretmekle kuşkuculuğu bir adım olarak kullanmak aynı şey değil. Kuşkuculukta direttiğimiz anda o zaman bilgiden sonsuza dek vazgeçmiş oluyoruz. Yani bilgi kuşkuyu bir süreç olarak kapsıyor ama kuşku şey değil. Bilgiler bir şey değil. Kuşkuculuk bilgisizlik demek değil mi? Yani her şeyden kuşkulu olmak bir şey bilmiyor olmak demek. Kuşkuyu nasıl yeneceğiz? Evet, usla yen. Yani kuşku nasıl yen? Onu düşünebilirsek kuşku.
Ama kuşku üreten de usul kendisi zaten.
Tabii. Yani düşüncenin kendisi. Kuşku sadece duygusal, psikolojik bir hastalık falan değil. Normal, sağlıklı bir şey kuşku duymak. Hastalık, kuşkuyu aşamamak.
Usun bilgisiz kaldığı zaman ilk başvuracağı şey kuşku. Yani bilemediği zaman. Ondan sonra bilmeye öğrenecek.
Şimdi şu nedir? Bu bir kuşku yaratabilecek bir şey mi? Bunun ne olduğu konusunda? Ya, kuşkuya hemen ulaşabilirsin çünkü bunun sadece siz görünüşünü biliyorsunuz. Bu belki de bir şey. Bomba. Ya da yiyecek. Yani bu bir pas şey de o, şekerdir. Her neyse, yani duysal algı, duysal görüngü zaten kuşkunun şeyi, tetikleyicisi. Yani bunu ön Sokratiklerin yaptıkları şey oydu. Ön Sokratikler görüngüyle, yani normal bilinç, bu aynı zamanda kültürel bilinç ya da normal bilinç dediğimiz şey. Normal bilincimiz, doğal bilincimiz şeyden oluşuyor. Fenomenlerin yığılmasından oluşan bir şey. Fenomen kuşkuyla ilgiliydi ve Descartes de o doğal bilinci kuşkuyla eritiyordu. Yani Descartes şey demiyor, bu bilinç, fenomenal bilinç falan demiyor açıkça ama Descartes'in yaptığı şey o normal bilinci şey yapmak, sorgulamak ve onu yıkmak. Öte taraftan yine felsefe tarihinde işte 19-20. Yüzyılın geçişlerinde ya da 20. yüzyılın başlarında falan Husserl ve fenomenolojistler tam olarak bu fenomeni, fenomenal bilinci, görüngü bilincini şey yapıyorlar. Gerçek olarak, doğru, yani çıkış noktası olarak alıyorlar ve o da hala popüler. Yani çeşitli alanlarda, işte din alanında falan, da din de dahil olmak üzere birçok kültürel alanda fenomenoloji diye bir şey var.
Peki evet. Usul, yani dedem, usul yoktur söyleyen birisine karşı.
Usul?
Yani usul diyelim ki yok, usul yöntemleri yanlıştır, etkisizdir, bir şey bulamaz diyen birisine karşı bunlar nasıl çıkarsanabilir ki? Yani bunları söylendiğini varsayalım. Usul yöntemleri benimsemiyor. Usun vardır evet. Belki benimsemiyor, bilmiyorum artık. Ama ona
pozitivistler öyle benimsemiyorlar. Yani pozitivist şey diyor, felsefe bir ya da metafizik şey diyor, yanlıştır diyor. Yani bilim gerçektir. Bilim dediği şey ise pozitivizmin bilim diye ve bilgi diye savunduğu, anladı ve savunduğu şey ise matematik ve görgü, gözlem ya da deneyimle elde edilen bilgi. Yani bunu açıkça söyleyenler var felsefe tarihinde. Dolu bunlarla. Özellikle işte 19. ve 20. yüzyıl, yani 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyıl. Usul reddetmek. Yani usul reddetmek şey değil. Biz böyle şaşırarak ya da dehşetle karşılayacağımız bir şey değil. Bu çok olağan bir şey. Özellikle Modern dönemde
daha da fazlası var.
Evet. Şimdi biraz daha usla ilgilenelim o zaman. Us çağı denen bir şey var. Sitede Us çağı diye bir yazı var, biliyor musunuz? Bilen yine bir konuda. Girmeyen var mı? Yani girebilecekken girmiyorsanız gerçekten şey, çok üzüleceğim. İnternet. Şimdi o Us çağı yazısı en çok okunan yazı. Ki ben onu 6-7 yıl önce yazdım. Yani 1999, hatta 8 sene falan oluyor neredeyse. Ve o Us çağı, Us konusunu aldığımız zaman, Us genellikle Avrupa'da aydınlanmaya yüklenen bir şey, kavram ve Us çağı da işte aydınlanma çağı. Yani 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl şeyleri geçişi ve orada şey var. Ne var? Kim geldi?
Ne var?
Şimdi Us'un orada Us çok yükseltilmiş, yüceltilmiş ve övülmüş ve güven kazan. Yani Us'un şeyi bunu şey için konuşuyoruz. Yani yine felsefenin yöntemiyle, bakış açısıyla belli bir ilgisi olduğu için konuşuyoruz. Us insanın düşünme yetisi genel olarak. Ve düşünce ve realite ya da dış dünya arasındaki ilişki konusu felsefecilerin çok fazla takıldıkları bir konu modern dönemde. Çünkü bilginin elde edilip edilememesi buna bağlı bir şey olarak görülüyor. Yani bunları gerçekten şey yapabiliriz, çözebiliriz. Bu kadar umutsuz olmayın şeyde. Kafalarınızdan, uslarınızdan ve felsefeden. Felsefe bunu bize şey yapıyor. Hani nasıl matematikte çok kolay bir teoremi, geometride çocuklara rahatça öğretebiliyorsak yani ve hemen hemen geometrinin bütünü neredeyse o Öklides geometrisinin bütünü şeye öğretilebilir. İlkokul düzeyindeki çocuklara öğretilebilir. Ama onu öğretmek insanlık için o kadar kolay olmadı. Yani o bilginin üretilmesi zor ama ortaya çıkan bilginin tanıtlanmış ve gerçek doğrulanmış, gerçeklenmiş bilginin verilmesi kolay. Yani şeyde de öyle, bu felsefe tarihinde de öyle bir şey var. Eğer kendi başımıza felsefe okumadan, felsefeye dayanmadan, yani Kant'ı, Hegel'i, Aristoteles'i vesaire, Sartre'ı, Martre'ı, bunların hepsini okumaktan söz ediyorum. Kendi başımıza felsefe yapıp ya da bilgi, gerçek bilgi, yani felsefi bilgi üretmeye ya da ona ulaşmaya çalışmamız şey gibi, yani bir ilkokul çocuğunun o geometri kitabını şöyle itip, işte sıfırdan başlaması gibi bir şey. Bu kitaplar çok fazla şey kazandırıyor bize, zaman kazandırıyor. Yani ve bunları okurken çok şey olmamız lazım, soğukkanlı, öyle şey gibi değil, duygusal heyecanlar içinde, nefretler ya da sevgiler, heyecanlar, coşkular, kendini kaybetmeler, onlar felsefede askıya alınması gereken şeyler. Yani soğukkanlı ve dingin bir şekilde okuması gerekiyor. Şimdi, Us'a karşı bir modern dönemde şey var. Sırt dön çevirme var. Yani olumsuz bir yaklaşım var ve bu enteresan bir şey. Yani şimdi bir şeyi düşünün. Bunlar şey insanlar değiller. Mesela aptal insanlar değiller. Eğitimsiz insanlar da. Yani eğitimsiz derken şey. Gerçekten çok bütün yaşamlarını bu kendi konularına vermiş olan insanlar. Yani hepimiz veremiyoruz yaşam ama bu kadar absürt görünen şeyleri söyleyen insanlar, mesela Karl Popper gibi.
Full-time felsefeci.
Full-time felsefeci. Yani bunları nasıl, bunları düşünmeden söylemiyorlar. Yani metafizik diyor bu. Mesela David Hume bir felsefeci. Gerçi David Hume onu söylerken oldukça şey, deneyimsiz ve işin başında görünüyor ama onu daha sonra doğrulayanlar arasında bugün saygın denebilecek insanlar var ve David Hume'da. Şimdi Us'un reddedilmesi ve kuşkunun Us'un reddedilmesinin arkasından gelinen nokta şey değil, yani iyi bir nokta değil. Çünkü Us'u eğer bilginin üreticisi ya da şey belirleyicisi Us ise ve Us'u reddediyorsak o zaman insana, yani hepimize, genel olarak hepimize bilgi konusunda bir sınır çekmiş oluyoruz. Yani kuşkuculuk bilgisizliktir dersek abartma yapmış olur muyuz? Bence olmayız. Yani çünkü bilgi kuşkuyla bir arada gidebilecek bir şey değil. Eğer bilgi yanlışsa, yani bilgi değilse ve biz onu da diretirsek kaybediyoruz bu şey. Şeyde olmuş mesela Aristoteles. Dünya astronomi, Aristoteles'in gök bilimi şey tamamen tersine çevrildi. Yani çünkü orada dünya dururken her şey dünyanın çevresinde dönüyor. Bu daha sonra değişti. Yani şimdi burada kuşkuculuk
kuşkuculuk kendinde çelişkili bir kavram zaten. Yani kuşku evet. Duymaktan kuşku duymak denen bir şey var.
En son savurduğu şeyden bile nihayetinde evet. Kuşkulanacak. Yani İlkesi kuşkuculuk olması yani. Akıl dışı. Bilgi olma iddiasında olamaz hiçbir kuşkuculuk. Evet.
Peki her şey tanımlanabilir mi?
Mesela
Tanrı kavramı. Tanrı gören fenomen mi? Paradokslar tanımaz diye bir şey yok. Yani paradokslar çözümlenemez ve paradoksların ne olduğunu bilinemez. Tanıtlamak bilmek aslında. Yani paradoksun tanıtlanması, paradoksun paradoks olduğunu bilmek ise ne diyeceğiz yani?
Paradokstaki paradoksu gördüğümüz anda o bizim için
açılmış bir şey zaten. O zaten paradoks olmayacak.
Yani anlaşılmış ve bilinen bir şey olmuş.
Neden yani, düşüncenin paradoksa düştüğünü gösterebilirsek, yani evet. Ona dıştan bakabilirsek.
Evet.
Bir sorun olmaz o zaman yani paradoks nasıl olanaklı olabiliyor düşünce için gösterilebilirse.
Evet. İlker'in söylediğini yarattın mı?
Veya ilkler. Yani mesela her şey kadar şey söylediğiniz Tanrı var mı? Bunu tanıtlamak da biraz zor gibi geliyor bana. Yani her şeyin başlangıcı.
Eğer gerçekse tanıtlanması gerekiyor.
Yani o da yani ilk olduğu için yani her şey ondan kaynaklanıyor dediğimiz zaman yani en başa döndüğümüz zaman sıfır gibi yani sıfır yokluk yani yok var mı yok mu gibi soruya benziyor da.
Peki ben tam biraz yani hepimiz anlamakta şey zorluk çekiyoruz çünkü çok şey en temel sorulardan birisi felsefede değil mi?
Yani ben şey şöyle düşünüyorum yani her şey kaynaklandığı bir şeyi en başı tam diyebiliriz.
O zaman o soru zaten felsefe tarihinde ele alınan bir soru ele alınmış. Yani
değişik felsefe görüşleri ondan
aksiyonlara kadar geliyor değil mi? O dediğim şey yani bir şey bilmek için onun nedenini bilmek gerekir teması.
Yani nedenini en başa döndüğümüz zaman doğru.
Orada bir paradoks var değil mi?
Ben öyle biliyorum.
Yani mesela Jean-Paul Sartre şeyi kendinin nedeni olan bir varoluşun olabileceğini düşünemiyor. Onu kabul edemiyor. Tanrı'yı reddetmesinin nedeni o.
Beni var etmesi.
Hayır, kendini var etmesi. Yani Tanrı'nın beni var etmesi ya da bilmem bir şey tarafından var edilmesi bu anlaşılabilir bir şey. Bir şey, her şey bir nedenden geliyor. Ama en sonunda o sıfıra geldiğimiz zaman, en başlangıca geldiğimiz zaman orada kendine var eden bir nedenin olması gerekiyor o gerilemenin durması için.
Spinoza'nın çözümü.
Değil mi? Kausa suit. Evet, kendinin nedeni. Sartre'ın şeyi bu mesela, onu özel olarak kabul etmeyi başaramadı. Sanki onu kabul etse o varoluşçuluğu yapmayacak gibi bir şey ortaya çıkıyor. O zaman şey olacak. Spinozacı ya da Aristotelesçi falan. Çünkü Aristoteles o... Bak İlker peki o zaman orada nasıl ilerleyeceğiz? Bu Aristoteles'in gördüğü bir şey. Yani bir şey bilmek demek, onun nedenini bilmek demek. Böyle bir zincirleme, gerileme var. Orada Aristoteles şeyde duruyor. Aksiyonlarda duruyor. Yani kendinden açık ve tanıtlama gerektirmeyecek kadar sağlam gerçekler var diyor. O
geometriden farkı mı oluyor zaten?
O geometrik bir tutum bu.
Ya öyle aslında.
Peki orada ne yapacağız? Yani bu şimdi geometri felsefe değil ama o da bir bilgi ve bilim ve geometri üstelik geometride tanıtlamayı Biliyoruz, görebiliyoruz değil mi hepimiz? O teoremleri hatırlıyor muyuz? Şu açı, şu açıya eşitse, şu açı da buna eşittir. Şu, şunu keserse, şu bunu keserse falan. Oradaki yöntem şeydi, uslamlamalar yoluyla o teoremin doğru olduğunu kabul ettirmek. Ve eğer o uslamlamalar zincirinde bir yerde biz boşluk bulursak, o teoremi tanıtılmış olarak kabul etmeyiz ve inanmayız o teoremin şeyine. Mesela Pisagor teoreminin o dörtgenleri, karelerinin şeyi, a kare artı b kare eşittir c kare bağlantısını kurmak için, onu göstermek için orada bir tanıtama yöntemi var ve demek istediğim şu, yani örneğin bir 10 yaşındaki bir ilkokul öğrencisinde bu teoremleri ve tanıtlamaları anlayabilen ve yapabilen bir kafada us çalışıyor. Hem de şey, yani muazzam bir şekilde çalışıyor. Ama bütün bunların bilincinde değiliz o yaşlarda. Yani orada kendiliğinden bir şey var, davranış biçimi var ve ama yine de us orada istemesi gereken her şeyi istiyor. Yani oradaki yöntem şu, sorgulanmayacak ve gerçekliklerinden kuşku duyulamayacak, kuşkusuz, kuşkunun ötesindeki aksiyonları alıp onlardan başlayarak geometrik teoremleri tanıtlama yapıyoruz. Geometride yaptığımız şey bu. Ve geometri bu şeyden dolayı, yapısından dolayı çok değer kazanıyor ve yani başka bilimlere örnek olarak alınıyor. Yani çocuklara, küçük çocuklara geometri öğretmenin anlamını buradan çıkarabiliriz. Onları o yaşta çünkü geometrik uslamlama her şeye rağmen kolay. Kolay, evet. Yani orada o teoremleri belki hayatında, yaşamında daha sonra hiç kullanmayacak.
Ama yöntemi öğreniyor.
Yöntemi öğreniyor. Uslamlama yapmayı, çıkarsama yapmayı. Yani şu şöyleyse bu böyle, bu böyleyse bu böyle falan.
Herhalde bu felsefede mesela ki aksiyomatik bir şey bırakmayacağız. Yani aksiyonlar olmayacak. Sıkı sıkıya bağlayacak dedik. Mesela burada emin ol hani Tanrı'da ve birçok kavramda da belki vardır ama daha bugün başlarken dedik ki mesela doğal bir işte de kültürel bir işte
evet.
Felsefeye yaklaşamayacağız.
Evet.
Şimdi hani bunu aslında anlayabiliyoruz, tanıdık geliyor.
Evet.
Ama neden?
Hangisi neden?
Yani neden hakikaten böyle? Neden o bilinçle bakamayacağız?
O bilinç çünkü şey, yani o bilincin sakıncası şu, orada bir takım dogmalar var, yani doğru kabul edilen, gerçek kabul edilen şeyler var diyelim, yapılar var ve o yapıları...
Felsefede de var.
Ama felsefede o yapılar orada şey, tanıtlamadan oraya yerleşmiş yapılar.
Hesaplaşmak mümkün değil. Onlarla yani felsefedeki
dolayısıyla
o şeylerle.
Yani mesela bir kafamızda şey varsa devlet, hükümetler her zaman şeyde baskıcıdır gibi bir kültürel bir ideolojik bir motif varsa kafamızda. Yani bu dolu kafalarımızda böyle şey. Şimdi burada devlet kuramına geldiğimiz zaman o motifle buradaki kuramı açık olarak anlayabilme şansımız ortadan kalkıyor. Çünkü yani biliyoruz ki devlet ya da hükümetler baskı araçtı. Kimin? Egemen sınıfı, ya da şunun bunu falan. Yani ben bu motifi şey olarak, bilincimin sağlam bir öğesi olarak, bir tür aksiyomu olarak alıp da Hegel'in tüze felsefesini okursam o zaman Hegel ya da Aristoteles şey diyeceğim, bunlar egemen sınıfa hizmet eden burjuva uşakları falan. Yani bu açıkça bunu çünkü orada görüyorum ki devlet us diyor, devlet özgürlüktür diyor, devlet şudur budur. Yani devlet konusunda söylenebilecek en güzel şeyleri söylüyor, en yüksek şeyleri söylüyor. Ama benim için devlet şey baskı aracı. Yani.
Şimdi mesela Tin ussaldır diyorduk.
Ha?
Tin ussaldır.
Evet.
Öyle.
Tin duygusaldır da aynı zamanda ve tin estetiktir de. Yani. Tin geniş kavram. Yani.
Ama o ussaldır hani vurgulayacağım da. Biz de bu usulde bir şeye varıyoruz, bir çıkarsamaya varıyoruz.
Evet.
Tabi doğa da tin, yani tinle ilişkili ve tin ussalsa ya, aslında doğa da ussaldır.
Evet.
Demek ki onlar, o çıkarsadığımız şeyler doğada geçerli olmak zorunda. Yani,
ama doğa...
Kılık o zaman bir olmuş
olacak. Doğa düşünemiyor ki nasıl ussal olsun?
Hayır yani. Şöyle düşünelim mesela. İşte logos diyorsa mesela doğa yasaları var. Yasaları. Biz doğa yasalarını çıkartıyoruz işte. Olayları inceleyelim. Ama doğada bu yasalara uyuyor sonuçta. Ya da mesela toplumsal hareketler dedik ki. Bunlar da su olmak zorunda. Yani, genelinde ben birer fenomen de demiyorum yani. Onların ustal bir gidişat olması zorunda.
Peki o zaman sen yani bunları döneceğiz, devam et yani bunları açıklamaya çalışma.
Şey olması gerekiyor o zaman da. Yani oradaki felsefeden yani vardığımız şeyle hayatta gerçekte olan şey yani realitede olan şey uyumlu olması gerekiyor.
Evet.
Şimdi o zaman şu durum ortaya çıkıyor. Mesela pozitivistler o deneye bakıyorlar ya sürekli. Deneyin de felsefenin de mesela deneyle nasıl kontrol edilebilmesi de gerekiyor o zaman.
Zaten öyle diyor Hegel. Dışsal bir denek taşıdır diyor. Olguyla uyumlu olması kuramı.
Ha mesela onu da kabul. Onu da dediği için zaten felsefe diyorum. Çünkü mesela şimdi devlet ussaldır diyorsun. Ya da ussal zaten mantıklı çünkü ussal olmak zorunda devlet. Yani onu açık diyor zaten uzun uzun. Ama yani devlet baskıcıdır ya da devlet işte egemen sınıfların baskı aracıdır demek onun ussal olmadığını söylemek değil mesela.
O da bir ussallık.
Yani evet onu kastediyorum. Yani çünkü kötü anlamına gelmiyor bu her zaman.
Evet yani.
Yani o yüzden şunu diyecektim. İdeolojik olan şey de hayattan yani realiteden bir şey almak zorunda.
Tabii.
Ne kadar hani dogmatik de olsa realiteden almak zorunda. O zaman o da ussal olmuş oluyor.
Tabii varsa. Yani zaten Hegel'in kendisinin sözü de uygulanabilir.
Yani felsefe de aslında o anlamda ideolojiye çok benzer göstermiyor mu? Yani felsefede de aksiyonlar oluyor. O ideolojide de aslında kabullenilen şeyler oluyor diyelim.
Felsefede aksiyonlar olmuyor.
Aksiyonlar olmuyor.
Ama oldu mesela yani işte usul bir gerek kabul edebilirse de reddediyor. Usul var mı diyor, yoktur ya da insan her şeyin ölçüsüdür diyor.
Rasyonalistler durumunda bu doğru değil ama.
Onlar da usul kabul ediyor başta. Yani
usul ama usul koşulsuz ya da dolaysız kabul etmiyor.
Ama geçerli olacağını söylüyor usul yöntem. Usul
Descartes gibi bir çıkarsama yaptıktan sonra kabul ediyor.
Usul tanıtlanıyor.
Ama önce de yani kendisinden kendini tanıtıyor zaten. Burada bir sorun yok ki.
Çok güzel. Burada bir netlik var. Aslında onu gözden kaçırmamız
gerekiyor.
Yani felsefe ve ideoloji arasındaki fark şu olacak o zaman ya da felsefe başka şeyler arasında. Felsefede tanıtılmayan hiçbir şey yok. Ötekilerde tanıtılmayan çok şey var.
Ama felsefe derken neyi kastediyoruz orada?
Bilgi. Yani bir şey gerçek gibi. Anlamda. Onun
yani Hume da felsefe temsil ediyor birilerinin gözünde. Aristo da temsil ediyor ya da işte rasyonelistler temsil edebiliyor felsefeyi. Yani hangi orada felsefe derken
o zaman önemli. Burayı daha açmak gerekiyor. Yani tekrar en başta geldiğimiz felsefedeki türlülük, gelişme falan.
Felsefenin gerçekte kavramsal olarak neyi amaçladığını belki konuşmak gerekiyor.
Neyi?
Bilgi. Bilgi üzerine düşündürecek bu soru yine bize. Öyle görünüyor.
Yani bu şeye bağlayalım.
Yani benim açıladığım şey şu, felsefede de şu veya bu şekilde o aksiyonu bulacak. Yani bu aksiyonları sonra tanıtlayamayacak demiyorum ileride. Yani şu aksiyonlar kabul edebilir en başta. Fakat bunu sistem içerisinde sonra tekrar tanıtlayabilir belki. Ama bunu benzeri ideoloji...
O da Reinhold diye birisini eleştirirken kullandığı bir şey değil mi Hegel'in?
Belki.
Yani Berkeley yöntemle evet. Başlayıp, bu da çelişkili bir yol.
Tamam, evet. Onayladığım için söylemiyorum ama hani buna kalkışıyor felsefe çoğu zaman.
Doğru, yapılmış da yani Levent'in
dediği. Çoğu başlıyor. İdeoloji de bunu yapabiliyor. Burada bir terslik yok. Ki aslında yani ideolojide tabii neyi kastettiğimize de bağlı da o anlamda o felsefi yaklaşım da hayatta kılgıyla biri olduğu için kendisi de aslında ideolojik bir şeye sahip. Yapıya sahip. Yani bugün mesela Hegel yani felsefe işte temsil ediyor. Felsefeyi savunduğunu söylüyor. O düşünce yönetimini kullandığını söylüyor. Descartes de söylüyor. Ya da ne bileyim, Hume da söylüyor bunu, Locke da söylüyor, Rousseau da söylüyor. Hatta Marx bile iddia ediyor. Yani...
Şimdi felsefeyi bir masa gibi tarif etmek bence felsefenin özüne ters düşüyor.
Ama yani, en azından hangisinin felsefe olmadığını
anladım. Yani bir felsefe deyince bir obje gibi görmek istediğiniz anlamda. Ama ben hangisini sormuşum hocama, bütün filozoflar farklı şeyler sordular. Biz hangisini kabul edeceğiz dediğim zaman hepsini kabul edeceğiz demiş hocam. Çünkü o bir fikir üretiyor.
Ama birbirini reddediyor.
Yani şöyle söyleyeyim.
Evet ben soracağım o zaman. Çelişkili oldukları yerde ne yapacağız?
Sıkıntı kalıncaya kadar doğru olacak.
Hayır biliyoruz ki yani hayır felsefe bütün felsefecileri kabul etme gibi bir net bir şey var diyelim. Önerme var ortada. Bu doğru mu? Orada o önermenin ona yönelik ilk soru şu, yani o zaman felsefecilerin kendi aralarında çelişkileri ne yapacağız? Çünkü ama o zaman hepsini...
Kural 5'i var galiba, kural 5'i. Yani... 5. kural var. Diyor ki, zaten eğer diyor birisi kendi fikrini, eğer kendi fikri doğruysa diyor, diğeri de açık seçik olarak bunu görecek ve onu zaten kabul edecek. Böylece ortaya tek fikir çıkacaktır. Ama iki fikir yarışıyorlar, tartışıyorlar ve haklı çıkamıyorlarsa, ikisi evet. de kendince, kendine göre haklıysa, ikisi de yanlış olabilir.
Olabilir. Yani ikisi doğru olamaz ama ikisi de yanlış olabilir.
Evet, o zaman yine bir ilgiye gidiyor.
Ama Descartes'in dediği şöyle diyor. Descartes orada eğer uslu varlığını kabul eden herkes, tabii. Descartes orada bir fikir olabilir. Yani rasyonelist olan herkes orada Descartes'in bir fikir olacak. Çünkü belli bir kriteri var, belli şekilde düşünecek. Biri birine mutlaka üstün gelecek. Yani bir reddedebilirsin yani, çürütebilirsin. Ama bir risk değil ki ben hani böyle bir realite yok diyor. Bunu ben kafamda düşünüyorum diyor. Yani buna karşı Descartes'in yapabileceği bir şey yok. Belki antidepresan verir ama yapabileceği bir şey yok. O yüzden dedim hani felsefe derken hani gitti bana tanım yapmasına gerek yok 10 tane ama işte postmodern mesela felsefeyi sokamayacağım da açık bu anlamda. Yani böyle bakıyorsa.
Ben böyle düşündüğüm zaman uzaklaşıyorum felsefeden gibi geliyor ve onun için bunu söylemek istedim. Yani muhakkak bir obje gibi görmek arzusu var, eğitimimizde var. Yani bir şeyi, mesela şimdi mülkiyet kelimesi geçti. Ben onun karşılığını sözlükte okur gibi görmek istiyorum ama felsefede mülkiyet o değil bence.
Sözlükteki gibi değil. Yani elbette değil. Soru dağıldı mı? Yani bu
evet,
şey...
Sanki, felsefe bir ideolojidir gibi bir şey anlamıştım ben ama başka bir şey yani yanlış anlamışım.
Yok, denk onu iddia ediyor.
Onu da iddia ediyorum. Yani aslında iddia ettiğim şey şu, her ideoloji bir felsefe diyoruz artık. Yani o felsefe içerisinde...
Felsefe de ideolojiden evet. ayrılan biri yok diyor.
Biridir.
Evet.
Felsefe ideolojiden nasıl sayılır? Ya da felsefe başka bilinç biçimlerinden nasıl sayılır? Ya yapmayın bunu. Tamam, çok güzel.
Söylediğiniz hocam biraz evvel
ne söyledim?
Felsefe kanıtlanmayan. Hepsini kanıtlanıyor. Şey de kanıtlanmıyor. İdeoloji de kanıtlanmıyor. Yanlışlar olabilir. Yani siz onu kesin kesin biraz evvel söylediniz. Felsefe ile ideoloji ayıran en önemli mesele.
Şimdi o zaman şöyle bir eklemeyi yapmamız gerekecek ve onu hep hatırlayacağız. Felsefe dediğimiz zaman, yani iyi felsefe var, kötü felsefe var, yanlış, doğru falan bir sürü değil mi? Bir türlülük var felsefe tarihinde. Onu bir açıklamamız gerekecek. Ama burada biz genellikle felsefeden olumlu anlamda söz ediyorsak, kuşkusuz falan, iyi anlamda, güzel felsefe, iyi felsefe şeklinde söz ediyorsak, orada felsefeyle anlayacağımız şey, bilgi idealine ulaşmış, bilgiye ulaşmış felsefe. Böyle bir şey olanaklı mı değil mi? Bunu en başında konuştuk. Yani modern son yüzyılın felsefecileri genellikle böyle bir şeyi şeyle yani hafife aldılar ya da saçma gördüler. İnsanın bilebilmesi, bilgiye ulaşabilmesi, gerçeğe ulaşabilmesi falan bu tür şeyler. Bu şeyde çalışmada felsefeyi öyle almıyoruz. Yani felsefe bilmeyi başarabilen bir şey, etkinlik ya da uğraş ya da bilim olarak görüyoruz. Ya şu anda galiba bir takım temeller üzerine kurulduğu için onları felsefe ideolojiden ya da inançtan ya da başka şeylerden görgü bilimlerden geometriden ne sayabiliyor biliyoruz. Biliyoruz. Yani felsefede aksiyom yok. Aksiyom tanıtlanmayan bir gerçeklik. Öyle tanımlanıyor aksiyonun özelliği o. Felsefe bu aslında Hegel'in
Cenk henüz şeye girmedi o mesela tanıtlama denilen şeyi uygulamasında görmedi. Belki orada bir soru işareti takılıyor. Yani onu önerme olarak ve koşulsuz olarak bir yargı olarak dogma. Başlama, dogma evet. olarak başlangıç noktası diye düşünüyor olabilir ama.
Mesela mantık birine baktı mı Hegel'de? Yani evet. ilk başta 5
dakika çay molası
vereceğiz de son olarak şu sözü bir şeyi düşünebilirseniz usun tanıtlanması gerekir. Eğer felsefe tanıtlamayı saltık koşul olarak yani hiç vazgeçilmeyecek koşul olarak alıyorsa usun tanıtlanması demek usun çıkarsanması demek. Ve onun nerede olduğunu sordum biraz önce usun nasıl tanıtlanıyor. Değil mi? Yani dogma olarak alıyor gibi görünüyoruz.
Sadece var demiyorum. Yani sistem içerisinde belki bakıldığı zaman tutarlıysa gözüküyor, kabul edebiliriz ama
tabii, tabii.
Usul yöntemi de iyi sonunda var. Yani mesela usul tamam gelir ki bana. Usul var şimdi, yani bu ön kabulüdür. Var. Hı-hı. Bunu sistem içerisinde gördüğümüz zaman bunu net olarak göreceğiz belki. Hı-hı. Ama bir sorun daha çıkıyor da. Mesela usul diyoruz. Fakat usul mesela logosa bağlıyor. Yani mesela logosun vardır aslında bir olmuş oluyor. Hı-hı. Birbirine ayrılmaz bir parça, yani sistem haline geliyor.
Aynı şey.
O zaman logos o zaman nasıl şey yapacak tanıtmıyor? Tanıtlayamıyor.
Bu sefer referanslar usun aynı şey olduğunu.
Evet, yani orada vardığı zaman mesela diyor ki logos diye bir şey söylüyor, hiçbir delil yok.
Felsefenin temel ülkeleri kitabı ilk okuduğum kitap. Orada felsefeyi müspet bilimlerin sentezi olarak tanımlıyor. Ve ben öyle söylüyorum. Ama bu...
Onu bırakıyoruz. Onu bırakıyoruz. O çok genel bir şey. Çok genel bir şey. Söz ve yani itiraz etmenin ya da falan çok yani o bir şey öğretmiyor, bir şey vermiyor aslında. Pozitif bilimlerin sentezi.
Tabii.
Yani sentezde evet bir araya mı getiriyorsun, bir sistemi koyuyorsun, yan yana mı koyuyorsun falan. Yoksa birleştirip ortaya bu şey. Tabii belki açıyor kendince onları ama felsefe bilgelik sevgisi. Yani biz ona bağlı kalıyoruz ve bilgi ya da bilim onu bilgelik sevgisinden ayrı olarak kullanıyoruz. Yani bilgelik sevgisi demek bilmeyi başarmış olmak demek değil. Yani Sokrates felsefeciliği bilgelik sevgisiyle dop doluydu ama hiçbir şey bilmediğini kendi söylüyordu. Yani burada bizim yapmaya yani bu çalışmadaki amacımız şey bilgiyi yakalamak. Yani sadece bilgelik sevgisiyle kalmamak. Kimi insanlar müziği severler, kimileri kuşları seyretmeyi sever, kimi filmleri sever, kimi romanı falan. Yani ama bazı insanlar bizim gibi insanlardır şey öğrenmeyi seviyorlar. Yani bu bir kabahat değil, bir şey değil, kusur değil. Ve bunlara da felsefeciler deniliyor işte. Yani felsefecilerin şeyi bu, özelliği bu.
Kaşıntılı olanlar.
Ne olanlar?
Metafiziksel kaşıntıları olanlar.
Evet, yani metafiziksel kaşıntılarımız olduğu için bu şeydeyiz ve...
Ama bilgelikte hocam bir de sezi var yani. Bilgi artı sezi.
İşte öyle mistik şeyleri kesinlikle. Ne yazık ki şey yapamıyoruz. Bu rasyonalist felsefeyi
sezmek
falan.
Sezi kabul etmiyor musunuz?
Sezinin ne olduğunu konuştuk. Sezgi denen şey. Sezginin şu sonuca vardık. Sezgi bilgi üreten bir şey değil. Sezmek falan bunlar bilgiyle aynı şey değil. Tabii sezgi insanı bir şeylere götürebilir. Kuşku da bir duygu. O anlamda sezgi bir şey seziyorsun. Yani o sezdiğin şey... O bilgi.
Emin olmadığım
gibi. O bilgi değil. Bilgelik meselesi var.
O formal bir şey. Formal bir şey.
Bilginle bilgi arasında fark var.
Onlara girmez.
Yani. İşte orada yani. Orada.
Ama felsefe açısından...
Bilgi deyince hani bir şey
sevdi. Öksel olan şey. Yani bilgelik sevgisi...
Rahma da olabilir.
Sevgi.
Biz onun farkına varırsa...
İşte bu zaman ön dilimden
bahsediyor. Onu dedersek çok önemli bir kazanç. İstersen şey, söylendiği gibi ara verelim 5 dakika. Yağmur mu yağıyor?
Evet, yağmur yavaşladı. Çok iyi.
Asimov bütün romanlarında sezgi ilişkileri çözüyordu ama.
Asimov çözer.